Ayrım 7. Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 77. Analiz, sınıf dışı sınıf ya da kriminal sınıfın avami aristokratları. Suç dünyasının kötü çocukları, suç dünyasının şövalyevari bir yönünü temsil ediyor bile denilebilir. Giuseppe Mensa, 1870. Mafya üzerine süren tartışmalardan birisi de mafyanın sınıf kökenine ilişkin olandır. Çoğu yazar ve araştırmacı bu noktada zorlanmış görünmektedir. Bununla birlikte birçok sosyolog, kriminoloji uzmanı ve araştırmacı mafyanın bir sınıf olmadığını ileri sürmüşlerdir. Gerçekten de bu soru ortada gibidir. Mafyayı hangi sınıfa sokacağız? Sicilya'daki tarihsel ortaya çıkış koşullarına ve önemli klasik mafya liderlerinin kökenlerine baktığımızda mafiosolar için rahatlıkla yoksul köylü tanımı getirebiliriz. Dipnot, geçtiğimiz yüzyılın en önemli 3 Sicilyalı mafya lideri tipik yoksul köylülerdi. Don Calogero Vizzini'nin babasının ufak bir tarlası vardı. Kazancı yetmez, boş zamanlarında başka tarlalarda çalışmaya giderdi. Vizzini bu yüzden en fazla 3. sınıfa kadar gidebilmişti ama okumayı sökemeden okuldan ayrıldı. Don Vito Caccio Ferraz cahil ve yoksul bir köylünün oğluydu. Kendisi de okur yazar olamadı. Don Giuseppe Cenco Russo ise gençken çobandı ve çok fakirdi. Gerçekten de birçok mafiyoso hayata rençber, çoban, arabacı, celep, kasap ve benzeri olarak başlamış, ancak kısa sürede belki de toplumun diğer sınıflarının mensuplarının olamayacağı kadar saygın bir konuma gelebilmiştir. Dipnot, modern mafya ise sosyolojik olarak oldukça farklılaşmıştır. Hemen her sınıf veya toplumsal kesimden çıkmakta, daha kentli özellikler göstermekte ve daha eğitimli bir profil çizmektedir. Bu açıdan baktığımızda mafya klasik sosyolojik veya ekonomik sınıf kategorilerinin ötesinde farklı bir oluşumdur. Ancak biz burada tek tek mafya üyelerinin hangi sınıftan gelip gelmediğinden daha ziyade mafyanın ayrı bir sınıf olup olmadığının ipuçlarını aramaya çalışıyoruz. Geleneksel mafyoso içinden çıktığı sınıfından nefret eder ve zaten bu yüzden mafyoso olmuştur. Bir suçluyu mafyoso olmaya iten temel dürtü, ekonomik getiriden çok saygı görme arzusu ve arayışıdır. Ekonomik yükseliş sadece bir araçtır, amaç değil, amaç saygı görmektir. Herkesten farklı sözü dinlenir biri olmaktır. Bir mafyosonun hayattaki en temel haz ve beklentisi buradadır. O duruşuyla bir onur adamı olarak soylu bir sınıfın mensubu gibidir ama kültürel olarak böyle olmadığı her davranışında sırıtmaktadır. Bir mafioso gebelotto olup baronların bütün mülklerine el koyup büyük bir sıçrama yaptığında, baronun yetki ve konumuna dair bütün avantajları elde ettiğinde dahi gene de bir baron değildir. Üstünü kazıdığınızda altından tipik bir köylü çıkar. Çünkü soylu sınıfın yüzyıllara dayanan rafine birikiminden, kültüründen, alışkanlıklarından mahrumdur. Oturup kalkmasından yeme içmesine, konuşmasından yürümesine, giyim kuşamından beğenilerine, varıncaya kadar bir sakinlik göze çarpar. Her şeye rağmen eğreti duran bir şeyler vardır. Bütün bunlara ilaveten klasik mafyoso kuşağının çoğu mensubunun ilkokulu bile bitiremediği, hatta okuma yazma dahi bilmediği düşünülürse, bu kültürel fark açık ara olarak mafyosonun aleyhinedir. Gene de bir mafyoso kuralları, önem verdiği şeyler, kendine biçtiği değer ve onuruyla en çok aristokrasiye yakındır ve tutum alışında onun psikolojisini taşır. Hayatı boyunca özdeşleşmek istediği psişik model soylu sınıfın mensuplarına özgüdür. Ancak soylu sınıfın değer ve kültürel kalıplarından yoksundur. Gördüğü saygı bu yüzden soylu sınıfa gösterilen doğal saygı gibi değil, nihai kertede yarattığı korkuya dayanan zoraki bir saygıdır. Soylu gibi olabilir ama asla soylunun kendisi olamaz. O artık barondan bile güçlü olduğu halde, baron gelişi güzel adam öldüremez, şiddet uygulayamaz, soylulara özgü göz alıcılıktan yoksundur. Bunun eksikliğini, marazi hırçınlığını ve kompleksini hayatı boyunca içinde taşır. Gene de mafya mensupları her zaman kendini diğer insanlardan farklı görmüş ve tavırlarında kendine özgü seçkin bir ruh halinin izlerini taşımıştır. Bu manada özellikle klasik mafya için suçun avami aristokratları tanımını kullanmak hiç yanlış olmaz. Leonardo Sciascia tam bu noktada mafyaya hakim Haleti Ruhiye'yi Baykuşların Günü isimli eserinde çok isabetli olarak şunları aktarır. Don Mariano'nun yaşadığı dünyayı bir parça bilirim. İnsanlık meselesine gelince 5 gruba ayırıyorum. İnsanlar, yarı insanlar, aşağı insanlar ve bir nebze olsun saygıyı hak etmeyen boynuzlular ve kua kua rakua hayvanca sesler çıkaran yaratıklar. Yarı insanlar az sayıdadır, insanlar ise çok daha az. İnsan soyu bu yarı insanlardan daha aşağı inmeseydi mutlu olurdum. Ama nerede? Aşağı insanlara kadar iner, bunlar kendilerinin büyük olduğunu sanan çocuklar, yetişkinlerin eylemlerini taklit eden maymunlar gibidirler. Ve daha da aşağıda boynuzlular bulunur. Bugün bunlardan bir ordu kurabilecek kadar çok vardır. Ve nihayet kua kua rakua'ya varırsınız. Bunlar hayatlarında bir ördeğinkinden daha fazla anlam ve duygu olmadığı için ördekler gibi çamurlu suda yaşamaya mahkumdurlar. Şimdi siz isterseniz beni bu kağıtlara bir Hristiyan gibi çivilersiniz ama siz bir insansınız. Bir insanı öldürmek ya da öldürtmek size bir iş gibi geliyor galiba. Ben asla öyle bir şey yapmadım. Ama siz zaman geçirmek ya da hayat hakkında konuşmak istediğiniz için bana eğer bir insanın hayatına son vermenin doğru olup olmayacağını sorarsanız o zaman size şunu derim. Önce onun insan olup olmadığına bakmalısınız. Dipnot aktaran Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu. Bu anlamda mafyayı modern sınıf teorileri ve kategorileriyle açıklamak ne kadar doğru olabilir? Şahsi kanaatim henüz tam ve kesin bir düşünce ya da teori boyutu taşımasa da doğru olamayacağı yönündedir. Çünkü mafyayı hangi hazır modele ya da tanıma uydurmaya kalksak benzeyen birçok yan bulmakla birlikte benzemeyen yanlar da bulmaktayız. Belki de bu noktayı anlamak için klasik düşünce kalıplarının sınıf analizlerinin ötesinde bir olgu olarak düşünmemiz gerekmektedir. Elbette ki bu bakış tüm alışılageldik düşünce alışkanlıklarımızı, benimsetilmiş hazır modellerimizi sarsıcı bir bakıştır. Duruma göre rahatsız edici bile olabilir. Gerçekte bir toplum temel sınıfların yanı sıra bir dizi ara sınıf ve kategoriden oluşur. Bu anlamda daha karmaşık ve geçirgen bir diziliş gösterir. Aynı nedenle hazırlop tanımlar mafya gerçeğinin özeline girdiğimizde yerlere dökülebilir. Ya da mafyanın ne olduğunu anlamanın yolu belki de öncelikle onun ne olmadığını tanımlamaktan geçebilir. Mafya haydutlar topluluğu mu? Örneğin mafyayı klasik haydut tanımı içine sokamıyoruz. Bu kökenden gelen mafiosolar olsa dahi mafya gene de haydut değildir. Kategorik olarak farklıdır. Bir mafya üyesine haydut demek ona en büyük hakaretlerden biri olabilir ancak. Nitekim konunun orijinine gittiğimizde, yani Sicilya'ya, bütün bunları tanımlayan farklı kelimelere rastlıyoruz. Örneğin haydutlar genel olarak brigantaggio sözüyle tanımlanırken, kendi içlerinde de farklı tanımlamalar oluşmuştu. Sadece kendi çıkarları için yol kesip gasp yapanlara, başkalarının can mal namusuna göz dikenlere banditi denilmekteydi. Toplum gözünde sevilmezler ve dışlanırlardı. Sosyal bir amaç uğruna namus cinayeti, kan davası, polis ya da jandarma vuranlar ve benzerleri suçlar, suç işleyip aynı nedenle kanun dışına düşenlere ise briganti denilmekteydi. Ancak bunlar toplum dışı sayılmazlardı. Onlar örf ve adetler gereği kaçıp saklanmak zorunda olan kişilerdi. Bir tür Robin Hood muamelesi görürlerdi. Haklarında efsaneler türemiş brigantiler vardı. Banditiler mafya tarafından da sevilmezler, hatta fırsat bulurlarsa öldürülürlerdi bile. Mafyanın ilk ortaya çıkışı da zaten banditi ve benzeri kişi ya da gruplara karşı baronların korunması ihtiyacıydı. Mafya sosyal işlevler yüklendiğinde ise banditiler düzen bozucu oldukları için mafyanın rolüyle çelişirlerdi. Ayrıca banditi ya da brigantilerinde kendi sosyal kuralları veya çeteleri olsa da mafya tipi bir örgütlenme değillerdi. Mekan olarak da farklıydılar. Banditi ya da brigantiler esas olarak dağlara ait, dağları mekan seçmiş suçlular olsa da mafya her zaman yerleşim alanlarında, köy, kasaba ve kentlerde üstlenmişlerdi. Bandit ya da brigantiler buralara ailelerini ya da sevgililerini görmek amacıyla ender olarak inerlerdi. Yakalanmaları ise polisin çabasından çok arkadaş ihaneti ya da aralarındaki çıkar çatışmaları sayesinde olurdu. Elbette banditi ya da brigantilerden ara sıra mafyaya katılanlar olurdu ama onlar ayrı bir kategoriydi. Kapitalizmin paçavrası, lümpen proletarya. Bu anlamda aklımıza hemen daha ziyade Marksist terminolojiye ait bir kavram gelmektedir. Lümpen proletarya. Almanca'da paçavra kelimesinden türemiş lümpen, kapitalist toplum koşullarındaki işsiz, serseri ve ayak takımı zümresi manasında algılanmakta olup, toplumdaki bütün serseriler, işsizler, güçsüzler, dilenciler, ayyaşlar, esrarkeşler, haydutlar, hırsızlar, yan kesiciler, fahişeler ve benzeri katman yahut meslekler için kullanılmaktadır. Dipnot: lümpen günümüzde bir hakaret olarak da anlaşılır. Siyasal bilinç veya kültürden yoksun, yoz kültüre adapte olmuş, gününü gün etme peşindeki lay lay lom tiplere ya da kaba saba cahil ya da maganda kişilere karşı aşağılayıcı manada da kullanılır. İdeolojik manada ise proletaryanın sınıf bilincinden yoksun kesimleri için kullanılır. Kısaca kapitalizmin içindeki sürüngen sınıftır. Bu anlamda mafya içinde böylesi tiplere, geçmişlere rastlayabileceğimiz halde gene de lümpen proletarya mafyayı rahatlıkla içine sokabileceğimiz bir kavram değildir. Tersine mafya bu gibi kesim ya da kişileri hizaya sokan, onları kullanan, yönlendiren, onların üzerinden çıkar sağlayan organize bir yapıdır. Hatta onları pislik olarak görür ve aşağılar. Bu gibi durum ya da kişiler daha bireysel davranış biçimlerine ait olup, mafya ise daha organize ve ritüelleri olan bir yapının tanımlanmasıdır. Özellikle de Sicilya tipi klasik mafya her yerdeydi, toplumun içindeydi. Toplumdan soyutlanmış ya da lümpen proletarya gibi toplumun kıyısında yaşayan bir varlık değil, toplumun tüm dokusuna sızmış bir davranış biçimiydi. Onlar lümpenler gibi üç kuruşa her şeylerini satacak kadar alçalmış kişiler değil, tam tersine bölgenin en şerefli kişilikleriydi. Küçük burjuva, orta sınıf. Geleneksel mafya içinde köylülerden sonra en çok ağırlığı olan orta sınıf, esnaf, bürokrat, memur, küçük işletmeci, sanayici, tüccar, doktor, eczacı, avukat ve benzerleri ola gelmiştir. Ancak bu mafyanın kendisinin orta sınıf olduğunu göstermez. Özellikle tutum olarak orta sınıflar gibi statükocu, gölgesinden korkan, günü kurtarmacı ve elindekiyle yetinen yapıda olmayıp, tam tersine hırslı, saldırgan, ileriye bakan bir yapıdadır. İçlerinde zengin kişiler olsa bile bu miras yoluyla kazanılmış ve daha önceki kuşak aile büyükleri tarafından mafyoso yöntemlerle kazanılmış servetlerdir. Gene de mafyaya genel olarak bakıldığında alt ve orta sınıfların hareketi demek çok yanlış olmaz. Diğer açıdan mafyoso bir meslekle değildir. Hatta mafyosoların çoğu doğru düzgün bir meslek sahibi bile değillerdir. Kökeni ise daha ziyade gabalettolarda olduğu gibi aracı mesleklere dayanır. Mafyoso gerçekte çalışmaktan nefret eder, çalışmayı açıkça aşağılayıcı bulur. Bu anlamda ömrü boyunca ya hiç meslek sahibi olmamış ya da kısa sürelerle çeşitli işlere girip çıkmış, oralarda dikiş tutturamayıp suç sektörüne yönelmiş kişilerden oluşur. Örneğin mafya tarihinin en büyük şeflerinden Charles Lucky Luciano çocukken bir şapka fabrikasında topu topu 6 ay çalışmıştı. İşi bıraktığında söylediği sözler bu açıdan anlamlıdır. "Bütün ömrüm budalaca işler görmekle geçecek değil ya." O açıdan gerçek bir mafyanın asıl amacı hep çalışmadan yaşamaktır. Geldiği konum sadece ona bunu sağlayan bir araçtan ibarettir. Her ne kadar sonuçta yaptığı işler ve aldığı riskler bir tür kriminal emek oluştursa da, mafyoso bütün yerleşik çalışma biçimlerinden kendini uzak tutar. Çalışmayı bir tür esaret olarak görür, emir ve baskı altında yaşamaktan hoşlanmaz. Bir efendi gibi el emeği dökmeden yaşama peşindedir. Fiziki iş yapmak için onlar için pis ve tiksindirici bir faaliyettir. Bir sünepe olmamak için kriminal isyankar olma yolunu seçeceklerdir. Bir tür kriminal aylak sınıftırlar. Bu nedenle hazıra konmak, kısa sürede zengin olmak, gasp etmek onlara daha cazip geliyordur. yasa dışı ekonominin kriminal burjuvaları. Bu anlamda mafya doğrudan üretim sürecinin bir tarafı olarak yer almaz. Üretim ve mülkiyet ilişkilerinin gri bölgesindedir. Mafioso bir kez suç kariyerinin basamaklarında yükseldikçe içinden çıktığı sınıfı da geride bırakır. Kültürel kodları halen o sınıfa ait olsa da o artık başka bir sınıfın adamıdır. Bu sınıf ne aristokrasi, ne burjuvazi, ne proletarya, ne de alışıldık manada küçük burjuvadır. O kendi suç dünyasında hepsinden bir parça özellik taşır ve hepsinin bir karması gibidir. Aristokrasinin mallarını gasp ederek bu duruma gelmiştir ama aristokrat değildir. Fakat aristokratlara özgü bir kibir ve tepeden bakış taşır. Yasal bir sermayedar olamaz çünkü yöntemleri ve sabrı buna el vermez. İşçi de olamaz çünkü çalışmaktan nefret eder. Bu nedenle iş adamı ya da işçilerden mafya mensubu hiç yok diyemesek de diğerlerine oranla daha az çıkmıştır. Tabii bu reel yasal piyasa için böyle. Ancak bir de ciroları dünya ekonomisinin üçte birine yaklaşan kriminal piyasa ya da suç sektörü var. Mafya bu noktada tam bir girişimcidir. Yasa dışı ekonominin yasa dışı girişimci sınıfıdır. Bu haliyle mafya yasal ekonomi içinde asalak paraziter özellikler gösteren, reel ekonominin kaynaklarından beslenen, kriminal yöntemlerle o ekonomiye eklemlenmiş bir tür sınıf olmayan sınıf ya da sınıf dışı sınıftır. Bununla birlikte son tahlilde bir kriminal girişimcidir. Ne var ki yatırım sermayesi paradan çok cesaret, gözü peklik, şiddet, canilik, zor, dostluk ilişkileri, saygı görme ve en önemlisi hayatı olan ve çoğu kez de hepsini içeren bu gibi maddi olmayan kaynaklara dayanan bir girişimci türüdür. Nitekim birçok uzman mafya şeflerinin girişimciliği karşısında hayranlıklarını gizlememişlerdir. Hatta o yetenekleriyle hayatlarını normal yollardan kazanmaya kalksalar, o anda olduklarından daha fazla zengin olabileceklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak dikkatle baktığımızda ve hazır kalıpların penceresine takılıp kalmadığımızda, mafyanın bir sınıf gibi davrandığını görebiliriz. Mafya gerçekten de bir sınıf gibi davranıyor, ekonomi üzerinde etkin oluyor, mali güce sahip kendi piyasasını oluşturuyor. Ayrıca siyasal süreçler üzerinde hakimiyet kuruyor, devlete kendi adamlarını yerleştiriyor, kendi çıkarlarını diğer hiçbir sınıfın olmadığı karar kararlılıkla savunuyor. Bu anlamda çok özel bir sınıf bilincine sahip tehlikeli sınıf olarak karşımızda duruyor. Kim bilir, belki de liberal iktisatın ideologları bu gerçeği gizleyip, hatta tek kelime söylemeyip kapitalizmin geldiği noktadaki bir başka ayıbını örtmeye mi çalışıyorlar acaba? Mafyanın çekirdeği aile, enginarın yaprakları, Omerta'nın suskun çocukları. Eğer paran ve arkadaşların varsa kendi çöplüğünde yasayı sen yaparsın. Sicilya atasözü. Geleneksel bir mafyoso olmanın ön koşulu saygıdeğer ve onurlu adam olmaktı. Bu ise öncelikle bileği kuvvetli ve gözü kara olmaktan geçiyordu. Bireysel cesaretinizi, zor kullanabilme iradenizi ve rakiplerinizle başa çıkabilme kapasitenizi dosta düşmana ispat etmeliydiniz. Devlet dahil kimse size diş geçirememeliydi. Ancak ondan sonradır ki çevreniz size saygı duymaya başlar, çekinir ve dediklerinizi yapmaya hazır hale gelip sizi bir otorite olarak kabul edebilirdi. Fakat tarih çok onurlu adam görmüştü ve mezarlıklar onlarla doluydu. Onurlu adamlar eğer bir güç olmak istiyorlarsa bütün niteliklerinin üzerine başka meziyetler daha eklemek zorundaydılar. Bu öncelikle örgütlenme yeteneğiydi. Ancak çevresinde güçlü ve sadık adamlar toplayabilenler bir sonraki aşamaya, yani mafyalaşma aşamasına ulaşabiliyorlardı. Aksi takdirde eğer bu arada biri sizi vurmazsa sadece yürekli bir adam ya da bireysel suçlu olarak kalabilirdiniz. Öncelikle sizin etrafınızda toplanmış, sizin emirlerinize tartışmasız uyacak ve sizi lider olarak kabul etmiş insanlara ihtiyacınız vardı. Ancak ondan sonradır ki sizin çevrenizde bir yapılanma oluşabilirdi. Her daim sergilemek zorunda olduğunuz sürekli korku yayabilme gücünüz ancak etrafınızda kümelenen diğer mafyozolarla mümkün olabilirdi. Bu noktaya eriştikten sonra sizin becerilerinize güven oluşur, sizi sorun çözücü bir hakem, iş bitiren bir yardımcı, haraç verebileceği bir koruyucu ve oy talep edebileceği sözü geçen biri olarak görürlerdi. Aksi takdirde arkanızda yığınla ceset bıraksanız, kişisel namınızı Sağır Sultan bile duymuş olsa bazen tek başına yetmeyebilirdi. Ondan sonrası ise eğer çok beceriksiz değilseniz zaten kolaydı. Artık çevrenizdeki insanlar sizin dostunuzdu ve siz de onların zaten babası oluverirdiniz. Peki bunu sağlayan nasıl bir iskeletti? Sokağa çıkıp bağırarak ya da davetiye ile adam toplayamayacağınıza, hele de bu yolla gelenlere hiç güvenemeyeceğinize göre bunu başka hazır ilişkiler üzerinden sağlamak zorundaydınız. Ayrıca kriminal dayanışma zihniyetinin geleneksel olduğu topraklarda bunu başarmak ise fazla zor olmasa gerekti. Kriminal klanın kozası. Mafyos düzen içinde hem sizi koruyacak hem de sizin onları gözeteceğiniz bir koza oluşturmak işin başlangıcıydı. Bir sürü genç mafyosonun emir ve otoriteniz altına girmesiyle süreç başlamış olurdu. Ondan sonra artık söz söylemesine bile gerek yoktu. Bir ima, bir jest, bir mimikle bile işlerinizi halledebilirdiniz. Bu sizi çevreleyen ana yapıydı. Koska. Dipnot, kelime 1890'lardan beri dolanımdadır. Önceleri Palermo'da Cosca Dora, Cosca Nassa gibi suç çetelerini ifade etmek için kullanılmıştır. Latince kökenli bir deyimdir. Kaburga anlamındaki kostuğuladan türemiştir. Sonradan enginarın yaprakları gibi sıkı demet anlamını almıştır. Enginar anlamına gelen Cosca size bağlı, sizi sarmalayan, perdeleyen tüm ilişki ve kişilerdi. Bunlar kendi örgütündeki asker mafyosolar olabileceği gibi çevrenizde yapraklanmış ana gövdeyi sarmalayan tüm dallardı. Toprak sahipleri, politikacılar, rahipler, bürokratlar ve benzerleri. Fakat bu da yetmezdi. Her zaman merkezde bir çekirdek olması gerekirdi. Ancak onlara güvenebilir, sırlarınızı onlarla paylaşabilirdiniz. Bu her açıdan en geçerli ve sınanmış bir güvenlik yöntemiydi. Çünkü kendi kanınızdan birinin ona ihanet etmesi imkansız olmasa bile çok daha zordu. Ayrıca ölmesi durumunda yerine büyük ihtimalle kendinden biri geçeceği için ailenin geleceği ve intikamınızın alınması da garantide olurdu. Üstelik suç işlemesi ve yakalanması durumunda, ki bu çok zordu, kendisinin yerinize yakınlardan ve muhtemelen genç bir suçu rahatlıkla üstlenebilirdi. Aynı nedenle Cosca yapılanmasının merkezinde her zaman aile vardı. Mafyanın ilk çekirdeği ailedir. Aile bir köyü ya da çevredeki birçok köyü içine alır. Mafya üyeleri genelde akrabadırlar. Abi, kardeş, kuzen, torun gibi. Aileler Cosca denilen gruplar halinde birleşirler. Cosca, kelime anlamı enginar, en güçlü ailenin başındaki hakim kişiyi tanımlayan bir kelime. Bu en güçlüye bağlı olan ve onu çevreleyen diğer aileler onu korurlar. Yani enginarın yaprakları gibi onu çevreler ve kökü zararlı maddelerden korurlar. Dipnot, Emine Çaykara, dünden bugüne değişen yüzüyle mafya. Böylelikle mevcut yapı yakın akrabalar, ağabeyler, kardeşler, amcalar, dayılar, yeğenler, evlilikler yoluyla aileye dahil olan enişteler, damatlar ve benzerleri gibi bir dizi kandaş ve feodal, patriarkal ilişki zinciriyle çevrelenir. Bunlara ilaveten ritüel akrabalıklar, aileye kabul edilen yakın dostlar da bir o kadar önemlidir. Arada kan bağı olmasa bile o da bir aile üyesi gibi saygı görür ve güvenilir kabul edilirdi. Dipnot, örneğin kirvelik, kan kardeşliği ve benzerleri gibi, bütün bunlar ritüel akrabalık ya da manevi akrabalık türleridir. Onlar merkezdeki kişiyi enginarın yaprakları gibi sımsıkı saran güvenlik duvarıydı. Düşmana, yani dış aleme karşı ortak savunmayı sağlayan kolektif dayanışmaydı. Bu anlamda mafyayı yaygın ilişkiler ağı içinde aslında geniş bir kriminal klan ya da kriminal aşiret gibi görebiliriz. Çölün zor şartlarıyla baş edemeyen ve tek başına direnemeyen bir berberi obanın himayesine girerse, hayatın zor şartları altındaki bireyin de Cosca'nın ve onun Capellos'unun kanatları altına girerek kendini emniyete alır. Bu ise Araplara özgü geniş aile, oba anlayışının bir uzantısıydı. Diğer taraftan Koska'nın organize oluşu bir bakıma Berberilerin eski dönemlerde çöllerde oluşturdukları obaları anımsatır. Berberilerdeki şeyh ile Koska'daki şef birbirinin eşiti durumunda görülebilir. Aynı şekilde Koska içinde yer alan unsurların büyük bir bölümünde ritüel yani sanal akrabalık bulunur. Şeyhin emmi oğullarının yerini Koska'da yeğenler, vaftiz çocukları, şefin nikah şahitliğini yaptığı ritüel akrabalar alır. Bu bakımdan Koskaların oluşmasında Arap-Sicilyen yaşam tarzının etkisine rastlamamak mümkün değildir. Kaldı ki mafiyozonun kişiliği, ona duyulan saygı, çevreye verdiği korku ve emirlerinin kesinliği, sonuçta Berberi obalarındaki şeyhin otoritesiyle eşdeğer kazanır. Dipnot Murat Çulcu, Dünyamızı Saran Mafya, Cilt 2. Bölgesel bir aradalık, hemşericilik. Koska'yı oluşturan ikinci önemli ilişki ağı hemşerilik, bölgedaşlık gibi değerlerdir. Bu aynı köy, kasaba, şehir veya eyaletten olmaya kadar geniş bir yelpaze içinde algılanabilir. Dipnot, örneğin Sicilya'daki Corleone klanı aynı isimli kasabadan gelir ve üyeleri aynı kasabanın ahalisinden oluşur. Geleneksel mafioso bu konuda çok titizdir. En temelinde bir güvenlik kaygısı yatar. Çünkü aynı bölgenin insanları birbirini tanır, aynı kültürü solur ve en önemlisi bir yanlış yapması durumunda kolay bulunur ya da ailesi ilişkileri bellidir. Böylelikle bırakın Sicilyalı olmayı, eğer aynı kasabadan, köyden ya da bölgeden değilseniz sizi ailenize kabul etmemeleri bir yana, aynı zamanda güvenmezler, sevmezler ve hatta rakip ya da düşman olarak görürlerdi. Dipnot, ilk zamanlar mafya içinde geleneksel bir Sicilyalı-Napolili çatışması olmuştur. Mafya itirafçısı Joe Valachi bu durumu şöyle aktarıyor. Biz Napolililer şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bir Sicilyalı ile 20 yıl dostluk etsen ve sonra başka bir Sicilyalı ile çatışsan, o kadar yıllık dostun olan Sicilyalı sana ihanet edecektir. Yani kısacası Sicilyalıları güvenmeyeceksin. Dipnot Peter Maas, Mafya Bülbülü, Vallaci Dosyası. Bu nefret o kadar ileri düzeydeydi ki Napolili bir Camarro üyesi mahkemede "Yaşasın Napoliler, bütün Sicilyalılara ölüm!" diye bağırabiliyordu. Bununla birlikte yeni mafya ortaya çıktıktan sonra bu eğilim ancak 50'li yıllarda kırılabilmiş, aynı bölgeden olmayanlar, hatta İtalyan olmayanlar bile örgüte kabul edilmiştir. Örgütlenmeler için kandaşlığın dışında her zaman bölgesel aidiyet, yani hemşerilik bağı, ikinci en önemli faktör olmuştur. Bu haliyle mafya, mikro milliyetçi özellikler de taşıyan, kriminal formatlı bir tür alt kimlik yapılanmasıdır. 7. Ayrımın Sonu. Sayfa 89.